SBS Türkçe ilesiniz.
SBS, a world of difference. You're with SBS Turkish on mobile, online and on radio.
Cep telefonunda, internette ve radyoda SBS Türkçe ilesiniz. İyi günler sayın dinleyiciler. Bugün 18 Nisan 2022 Pazartesi. SBS Türkçe ile yeni bir haftaya hoş geldiniz. Artık tüm programlarımızı canlı olarak sunuyoruz. Ancak devam eden pandemi yüzünden her an yeni yasakların gelebileceği riskini de sürekli aklımızda tutmamız lazım. Bugünkü yayınımızı gerçekleştirdiğimiz toprakların geleneksel sahiplerine saygılarımızı sunarız. Türkçe programı Kulin ulusunun Wurundjeri Woiwurrung halkına ve onların geçmiş ve günümüz büyüklerine saygılarını sunar. Ayrıca bugünkü yayınımızı dinlediğiniz bütün Aborjin ve Torres Boğazı adalıların topraklarının gerçek sahiplerine şükranlarımızı sunarız. Bugünkü yayınımızda 21 Mayıs'ta yapılacak federal seçimler öncesi kampanyaya çıkan siyasetçileri takip edeceğiz. Bugün ayrıca son aylarda Avustralya'nın doğu kıyılarını etkileyen doğal felaketlerin seçimleri nasıl etkileyeceğine bakacağız. Bugünkü programın sonlarına doğru da spor bölümümüz var. Bugünkü haberlerde ve programlarda değinilen konularla ilgili bize SMS yani kısa mesaj gönderebilirsiniz. Telefon numaramız 0429 99 62 63. Bize gönderdiğiniz mesajları hemen okuyabileceğiz. Bize Facebook'tan da ulaşabilirsiniz. Facebook adresimiz SBS Turkish. Ben Nejat Başar ve pandeminin başından beri ilk defa Nilgün Kılıç'la aynı stüdyodan canlı olarak yayın yapmanın heyecanını yaşıyorum. Yayınımız Nilgün Kılıç'ın sunduğu haber bülteniyle devam ediyor.
İşçi Partisi seçim kampanyasını Medicare'de önerilen kesintiler kapsamında yürütüyor. Rusya, Ukrayna'nın Mariupol kentini ele geçirdiğini iddia ediyor. Eski Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Bülent Arınç, hayat pahalılığı ve zamları küçümseyen Adalet ve Kalkınma Partili isimleri eleştirdi. İşçi Partisi hükümetin Federal Sağlık Bakanı seçiminin Medicare'de kesintilere yol açabileceği konusunda uyarıyor. Şu anda Sosyal Hizmetler ve Kadın Güvenliği Bakanı olan Senatör Ann Rustin, koalisyonun bir sonraki seçimi kazanması durumunda siyaseti bırakan Greg Hunt'tan Sağlık Bakanlığı'nı devralacak. İşçi Partisi lideri Anthony Albanese, kampanyanın ilk haftasını sağlık politikalarına ayırarak geçirdi ve hükümetin temel hizmetleri keseceğini söyledi.
This is a health minister now, designate.
Bu kişi seçimde başarılı olurlarsa sağlık bakanı olarak Medicare'i baltalayacağını bildiğimiz kişidir diyen Albanese, mevcut Medicare'in sürdürülebilir olmadığını Kim söyledi? Kim, Medicare finansmanın sadece kredi kartına bir şeyler koymak olduğunu ve değişmesi gerektiğini söyledi diye sordu. Senatör Ann Rustin bu sabah ABC'ye yaptığı açıklamadaysa Medicare'in yasalarca güvence altına alınmış olduğunu söyledi. Federal muhalefet hem İşçi Partisi'ne hem de lideri Anthony Albanese'ye desteğin azaldığını gösteren yeni bir kamuoyu yoklamasını reddetti. The Age ve Sydney Morning Herald tarafından yapılan Resolve anketi, seçim kampanyasının ilk haftasının ardından seçmenlerin küçük bir yüzdesinin İşçi Partisi'nden uzaklaştığı sonucunu buldu. Ancak İşçi Partisi'nin finans sözcüsü Kathy Gallagher, ABC'ye kampanya boyunca anketlerde dalgalanma olasılığının yüksek olduğunu ve partisinin seçmenleri etkileyen konulara daha fazla odaklandığını söyledi.
The issues in the campaign for us and for everyone we're talking to on the ground, it's cost.
Kampanyada sahada herkes için sorun olan yaşam maliyeti, her şeyin fiyatının artması, ücretlerin bu artışa ayak uyduramaması ve insanların geçimini sağlamak için mücadele etmesi konularını konuşuyoruz. Ayrıca sağlığa erişimle ve ülkenin geleceğiyle ilgili de konuşuyoruz diyen Gallagher, odaklanmamız gereken şey de bu ve kamuoyu yoklamaları hakkında yorum yapmayı hepimiz artık bıraktık. Önümüzdeki 33 gün Avustralya halkının bizimle neler konuştuğu ve söz konusu sorunlardan bazılarına yönelik çözümlere odaklanmamız önemli diye konuştu. 18 yaş ve üzeri Avustralyalıların bu akşam saat 8'e kadar oy kullanmak için kaydolmaları veya yaklaşan federal seçim için seçmen kütüğü bilgilerini değiştirmesi gerekiyor. Bilgi değişikliğinin Avustralya Seçim Komisyonu web sitesi check.aec.gov.au adresinde online olarak yapılabileceği kaydedildi. Federal seçimler 21 Mayıs Cumartesi günü yapılacak. Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşta en fazla hasar gören bölgeler arasında yer alan Mariupol'la ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Rusya Savunma Bakanlığı bir demir çelik fabrikası civarındaki Ukraynalı savaşçılar dışında Mariupol'un kontrolünün tamamen ele geçirildiğini söyledi. Ancak Ukrayna Başbakanı Denis Şimal ise Rusya Savunma Bakanlığı'nın Mariupol'u ele geçirdik iddiasını yalanladı. Söz konusu iddianın doğrulanması halinde bunun Rusya'nın 24 Şubat'tan beri ülkede ele geçirdiği en büyük kent olacağı kaydediliyor. Harkiv Belediye Başkanı Igor Terekov, Ortodoks Pan Pazarı kutlamasında yaptığı konuşmada Rus güçlerini böyle kutsal bir günde bombardımana devam ettikleri için kınadı. Ukrayna'nın Harkiv kentine pazar günü Rusya'nın düzenlediği saldırıda en az 5 kişi hayatını kaybetti, 13 kişi de yaralandı. Rus birlikleri bölgede büyük bir taarruza hazırlanırken Harkiv son günlerde bir dizi saldırının hedefi oldu. Terekov sığınacak bir yer bulabilen tüm halkı buralara gitmeye çağırdı.
Our will to live will win over the death.
Yaşama azmimiz Rus saldırılarının beraberinde getirdiği ölüme galip gelecektir. Ancak bu zor günde durmayan bombardımanın altında olan şehrin en tehlikeli bölgelerindeki insanları tahliye etmeye devam ediyoruz diyen Terekov, Harkiv'de artık güvenli yerler olmadığı için insanları daha az tehlikeli yerlere taşıyoruz. Orada yaşayacak bir yer, sıcak yemek, duş ve tıbbi yardım sağlıyoruz diye konuştu. Güney Afrika Cumhuriyeti'nin doğusundaki KwaZulu-Natal eyaletinde meydana gelen sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısının 443'e yükseldiği bildirildi. Hafta başından bu yana ülkenin en büyük kentlerinden Durban ve çevresinde metrekareye düşen yağış miktarı 300 milimetreyi aşarken aşırı yağışlar sel ve toprak kaymalarına neden oldu. Seller Afrika'nın en işlek limanlarından biri olan Durban'daki operasyonları da aksattı. Eyalet Başbakanı Sihle Zikalala yaptığı açıklamada bölgede görülmüş en büyük doğal afetlerden biri olarak nitelendirdiği sel felaketinde kaybolanların bulunması için ekiplerin çalıştığını söyledi.
We stand at approximately 63 persons missing or unaccounted.
Zikalala sahadaki ekiplerin selde kaybolan 63 kişiyi arama çalışmalarına devam ettiklerini belirtti. Selden 13.556 hanenin etkilendiğini ve 4.000'e yakın binanın tamamen yıkıldığını söyleyen Zikalala bölgeye 1 milyar rand tutarında yardım sağlayacağı bilgisini de paylaştı. Avustralya Koruma Gönüllüleri tarafından yapılan yeni araştırma, polistirenin Avustralya'nın en büyük su yollarında toplanan plastiklerin üzerine çıktığını doğruluyor. Federal hükümetin Mart 2021'de ulusal plastik planını yayınlamasının ardından tüketici ambalajlarında ve yiyecek içecek kutularında kullanılan polistirenin bu yılın sonuna kadar aşamalı olarak kullanımdan kaldırılmasına yönelik bir uygulama duyurulmuştu. Avustralya Koruma Gönüllüleri Genel Müdürü Phil Harrison, haberlerin yasağın iyi bir karar olduğunu pekiştirdiğini söyledi. Son iki yılda Sea to Source kampanyamızda yaklaşık 3000 Avustralyalı ülkenin dört bir yanındaki önemli su yollarından çeyrek milyon çöp toplamamıza yardım etti. Ve bunu derlerken polistirenin baş suçlu olduğunu gördük diyen Harrison, bu açıdan hükümetten tüketici ürünlerine bulunan kullanımın yıl sonuna kadar yasaklanmasının harika bir haber olduğunu düşünüyoruz diye konuştu. Lüks yolcu gemisi Pacific Explorer Mart 2020'de federal hükümetin pandemi nedeniyle yasağından bu yana Avustralya kıyılarına dönen ilk gemi oldu. Turizm ve Ulaştırma Forumu Genel Müdürü Margie Osmond geminin dönüşüne yardımcı olmak için COVID'e karşı güvenlik önlemleri alındığını söyledi.
It does take time. They've got to be scheduled in. We've got to get them back here. It's a bit like aviation.
Gemilerin dönüşü zaman alıyor, programlamaları gerekiyor. Yolcu gemilerini buraya geri getirmeliyiz diyen Osmond, bu biraz havacılık sektörü gibi olmalı. Uluslararası hava yollarını Avustralya'ya geri getirmek için de bir havacılık çekim fonuna ihtiyacımız vardı. Biz neredeyse dünyanın seyir yapılan en büyük ülkesiyiz diye konuştu. New South Wales, Victoria ve Queensland gemilerin geri dönüşüne hazırlanırken yolcular ve mürettebat için test ve aşı gereklilikleri belirlendi. Tazmanya ise yolcu gemilerinin dönüşünün hükümet için güvenli olup olmadığını hala gözden geçiriyor. Partisine ilişkin sık sık yapılan eleştirilerle gündeme gelen eski Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Bülent Arınç, zamlar ve hayat pahalılığı hakkında küçümseyici açıklamalarda bulunan Adalet ve Kalkınma Partili isimleri eleştirdi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ilişkin de çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Şimdi Tayyip Bey'e olan sevgi ve güven devam ediyor. Ama zayıflamış olarak devam ediyor. Bu zayıflamayı durdurmak lazım. Bizim bir grup başkan vekilimiz yanlış bir matematik hesabı yaptı. Sonra döndü mü dönmedi mi bilmiyorum. %7'yi %700 gibi anlayacak bir hesabın içine düştü. Biraz da gülünç oldu tabii. Dikkatsizliğine vermek lazım. Yoksa çok iyi bir insandır da. Sizden de bir milletvekili Konya'dan minicik minicik zamlar canım, bundan şikayet etmeye gerek yok demişti bir hanım kardeşimiz. Bunlar insanları yaralıyor ama haberiniz olsun. Yani ben 2 kilo et yiyeceğime yarım kilo et yerim diye göğsünü gere gere dolaşıyor. Ulan 2 kilo et kaç para biliyor musun sen? 300 lira. 300 lira. Kim verecek bu parayı?
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda sığınmacılara yönelik sorularını yineleyerek iktidara saray ve şürekasından yanıtları hala bekliyorum. Söyledim yine söyleyeyim. İktidarımızda bu sorun en geç 2 yıl içerisinde çözülecek. Milletimiz ırkçı değildir, olmayacaktır da diye yazdı. CHP lideri bu konu sakin ve makul şekilde kesin çözüme ulaştıracağımız bir meseledir ifadesinde kullandı. Bu arada CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kağan Salıcı partisinin oy oranını açıkladı. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin CHP'den 2 puan farkla önde olduğunu belirten Salıcı, biz %28'e çıktığımızda onlar %30'a, biz 29'a çıktığımızda onlar 31'e çıkıyor diye konuştu. Vatan Partisi Genel Başkanı Doğum Perinçek, son dönemde sığınmacılara yönelik açıklamalarıyla gündeme gelen Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'a yönelik, Türkiye'deki misafirlerimiz, Suriyeli göçmenler, Afgan göçmenler, Orta Doğu'dan gelen göçmenler. Buna karşı Amerika merkezli bir kampanya yürütülüyor. Bunun başında da Ümit Özdağ var. Bugün başlıyoruz, bunların seslerini keseceğiz diye konuştu. Perinçek, buradan kendilerini ihtar ediyoruz. Bu işin başını çeken Ümit Özdağ, bir kez daha ihtar ediyoruz. O pusacak, biz onu pıstıracağız, ortalıkta dolaşamayacak ifadelerini de kullandı. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ise kendisine hedef alan Doğu Perinçek hakkında açıklama yaptı. Özdağ, Doğu Bey, Recep Tayyip Bey'in mesajını bana iletmişsiniz, postacılığınız için teşekkür ederim diye konuştu. Tehditlere karşı geri adım atmayacaklarını vurgulayan Özda, şaşırdık mı? Hayır diye de yazdı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkan Vekili ve Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, Habertürk canlı yayınında CHP yönetimindeki Büyükşehir Belediyesi'nin engelleniyoruz algılarına yanıt verdi. İBB Taksim Meydanı projesinde neden engelleniyor sorusuna yanıt veren Göksu, herhangi bir engelleme yok, teyit ettim. Bakanlık standartlara uyulması kaydıyla projenin yapılmasına izin vermiş diye konuştu. Büyük Birlik Partisi Başkanı Mustafa Destici katıldığı bir televizyon programında gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Adalet ve Kalkınma Partili Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın partisini ziyaretine ve adaylık tartışmalarına değinen Destici, Cumhur İttifakı'nın adayı net olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dır diye konuştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas'la görüştüğünü açıkladı. Twitter hesabından açıklama yapan Erdoğan, görüşmemizde İsrail'in Mescid-i Aksa'da ibadet edenlere yönelik müdahalelerini şiddetle kınadığımı ve Mescid-i Aksa'nın statüsüne ve maneviyatına yönelik tahrik ve tehditlerin karşısında duracağımızı Sayın Abbas'a ifade ettim diye yazdı. Erdoğan ayrıca aynı konuda Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'le de görüştüğünü duyurdu. Resmi gazetede yayınlanan Cumhurbaşkanı kararıyla Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı'na getirilen Ali Fuat Taşkeseroğlu'nun yerine Adalet ve Kalkınma Partili eski Milli Savunma Bakanı Mehmet Vecdi Gönül'ün oğlu İbrahim Ömer Gönül atandı. SPK Başkan Vekilliğine Mutalip Ünal, üyeliğine ise Yusuf Sümbül atandı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, belediye meclisinde 2021 yılına ait faaliyet raporunu sundu. Yavaş, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı yaparken görevden alınan Melih Gökçe'nin dönemine ait bilgiler verirken, parsel parsel iki kitap dolusu Ankara halkından kimleri zengin ettiğinin öyküsü var. Bunlar mahkemeye de ispat hakkı sunulacak diye verilemiyor ifadelerini kullandı. Melih Gökçek sosyal medya hesabından Yavaş'ı hedef alarak bu kitapları senin organize ettiğini biliyordum. Dün mecliste bu hareketinde bunu tescil ettin. Sana bu söylediklerini yedirtmeyen Melih Gökçek namerttir. İnşallah önümüzdeki haftadan itibaren uyku sana haram olacak. Neler anlatacağım neler diye yazdı. Halkların Demokratik Partili vekil Muazzez Orhan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında Van'da ataması yapılmayan öğretmen Harun Titiz'in yaşamına son verdiğini açıkladı. Orhan paylaşımında bir insan daha bu iktidarın umutsuzluk, işsizlik ve ayrımcı siyaseti nedeniyle yaşamını yitirdiği ifadelerine yer verdi. İspanya'nın Kanarya Adaları açıklarındaki bir teknede 2 ton 900 kilogram kokainin ele geçirilmesinin ardından teknede bulunan 4'ü Türk, biri Gürcistan vatandaşı olan 5 mürettebat gözaltına alındı. Kokainin piyasa değerinin yaklaşık 90 milyon avro olduğu aktarıldı. Sağlık Bakanlığı'nın günlük açıkladığı koronavirüs verilerine göre Türkiye'de koronavirüs nedeniyle 17 kişi daha hayatını kaybetti. 3268 yeni vaka tespit edildi. En son döviz kuru değerlerine göre 1 Avustralya doları 10 Türk lirası 80 kuruştan, 73 Amerikan sentinden ve 63 Euro sentten işlem görüyor. Spor haberlerini yayınımızın ilerleyen dakikalarında dinleyebilirsiniz. Hava durumuna bakacak olursak Meteoroloji Bürosu'nun gözlemlerine göre bugün hava başkent Canberra'da kapalı 23 derece, Sydney'de kapalı 26, Melbourne'da yağmurlu 19, Adelaide'de yer yer yağışlı 21, Perth'te açık 24, Hobart'ta sabah saatlerinde yer yer yağışlı 17, Brisbane'de parçalı bulutlu 27 ve Darwin'de de genelde açık 34 derece olarak öngörülüyor. SBS Türkçe Haber Bülteni'ni dinlediniz. Ben Nilgün Kılıç. Yayınımızın bundan sonraki bölümünü sizlere Nejat Başar sunacak.
Haber Bülteni için Nilgün Kılıç'a teşekkür ediyoruz. SBS Türkçe programını dinliyorsunuz. Bugünkü yayınımızda hangi konuların yer alacağını bir kez daha anımsatalım. Birazdan Avustralya'daki en son siyasi gelişmeleri konu alan bölümümüz olacak. Sonra da Avustralya'nın doğu kıyılarını etkisi altına alan doğal felaketlerin seçimleri nasıl etkileyeceğine bakacağız. Programın sonuna doğru da spor bölümümüz var. Bugünkü haberlerde ve programlarda değinilen konularla ilgili bize SMS gönderebilirsiniz. Telefon numaramız 0429 99 62 63. Bize Facebook'tan da ulaşabilirsiniz. Facebook adresimiz SBS Turkish. Bize bugün gönderdiğiniz mesajları hemen okuyabileceğiz. Ayrıca kaçırdığınız bölümleri dilediğiniz zaman web sitemiz sbs.com.au/turkish'ten veya telefonunuza indirebileceğiniz SBS Radyo uygulamasından da dinleyebilirsiniz. Sayın dinleyiciler, SBS Türkçe'yi dinliyorsunuz. Yayınımıza devam etmeden önce iki tane mesaj gelmiş, onları okumak istiyorum. Necde Çimenli Bey'in mesajı şöyle: sarayda oturup elektrik, gaz, su, çarşı pazar sorunu olmayan 5 yıl daha nasıl iktidar olurum çalışmaları yapan Sayın Erdoğan'a Bay Kemal'in istifa çağrısı yapması çok komik demiş Necdet Bey. Hüseyin Bey'in mesajı da: geçmiş günlerde sizlere mesaj göndermiştim. Türkiye PKK ile uğraşıyor. Türkiye haberlerini verirken neden doğuda teröristlerden hiç haber vermiyorsunuz ama Erdoğan'dan, hükümetten olumsuz haber olunca başta onu yayınlıyorsunuz. Bu PKK mücadelesi haber değil mi size soruyorum demiş bu dinleyicimiz. Haberlerde de dinledik sayın dinleyiciler. Bugün seçimlere kaydolmak için son gün, bugün saat 8'e kadar adres değişikliklerini veya ilk kaydınız varsa, yani yeni vatandaş olduysanız veya 18 yaşından yeni girdiyseniz seçime kaydolmanız gerekiyor oy vermek için. Bugün saat 8 son ve bunu web sitesinden, Australian Electoral Commission web sitesinden doğrudan yapabiliyorsunuz. Ben adres değişikliğini hemen yaptım. Bir iki güne de cevap geliyor. Oldukça kolay bir süreç. Bunu yapmayı unutmayın. Avustralya'da seçimlerde oy vermek zorunlu. Bunu da unutmayın. Şimdi bugün ilginç bir haberi paylaşmak istiyorum sizle. Melbourne'da bir 42 yaşında bir sürücü dün 251 kilometre hızla, saatte 251 kilometre hızla giderken trafik polisine yakalanmış ve 15 dakika sonra yakalamışlar ve sürücünün ayrıca telefonda konuştuğu belirtiliyor. Tabii suçlamalar, ciddi suçlamalar var. Ehliyetini kaybedebilir ve arabasına da el konmuş. Bunu da haber verelim. İlginç bir haber olarak sizinle paylaşmak istedim. Sayın dinleyiciler, 21 Mayıs'ta düzenlenecek seçimler öncesi tüm partiler kampanyalarını büyük bir hızla devam ettiriyor. Şimdi Avustralya siyasetindeki en son gelişmeleri dinleyeceğiz. Bu bölümü yayın arkadaşımız İsmail Kayhan hazırladı.
Öncelikle 21 Mayıs seçimlerinde bugün seçmen kütüğüne kaydolmak için son gün olduğunu tekrar hatırlatalım. 18 yaş ve üzeri Avustralya vatandaşları eğer kaydolmamışlarsa veya kişisel bilgilerinde değişiklik varsa bu akşam Doğu Kıyıları saatiyle 8'e kadar seçim komisyonunun internet sayfasından bu işlemleri yerine getirebilir ve seçimlerde oy kullanma hakkı kazanabilir. Gidilmesi gereken internet adresi aec.com.au. Siyasi liderlerin gaflarının öne çıktığı bir seçim kampanyası haftası geride kaldı. Bugün kampanyanın ikinci haftası başladı. İlk hafta gafların yanı sıra Medicare konusu da öne çıkan seçim konusu oldu. İlk haftanın sonunda Başbakan Scott Morrison, eğer seçimi kazanırsa siyaseti bırakan ve aday olmayacağını açıklayan Sağlık Bakanı Greg Hunt'ın yerine Ann Rustin'in atanacağını ilan etti. Dün Easter Sunday'di ve Paskalya nedeniyle siyasetin yavaşlayacağı sanılıyordu ama aksine pazar günü basın toplantıları ve yeni vaatlerin gündemi doldurduğu, bu kez Başbakan Scott Morrison'ın basın toplantısında yaptığı gafın öne çıktığı bir gün oldu. Dünkü basın toplantısında başbakan nerede olduğunu unuttu ve gazetecilerin karşısında değil de parlamentoda parlamento başkanına hitap eder gibi sözlerinin arasına Mr. Speaker hitabını karıştırarak konuştu ve cümlesinin ortasında yaptığı gafı anlayarak düzeltmeye çalıştı.
Finance, of course, Mr. Speaker, all of these foreign affairs, very important portfolios. And Mr. I believe it is a, I've been the social services minister, so I know that better than anyone. And the issue, Mr. Speaker, Mr. Speaker, here we go, I'm back in Parliament, there we go.
Basın toplantısının odağında eğer koalisyon seçimi kazanırsa, Greg Hunt'ın yerine Sağlık Bakanı'nın kim olacağı vardı.
With Greg's retirement at this election, I said I'd make it very clear who our next health and aged care minister would be if we were successful at the next election, and that will be Minister Ann Rustin.
Yeni potansiyel Sağlık Bakanı Rustin'ın Medicare hakkında geçmişte yaptığı açıklamalar unutulur cinsten değildi. Ann Rustin bir açıklamasında Medicare'in sürdürülebilir olmadığını söylemişti. Basın toplantısında gazeteciler bu konuyu gündeme getirdi ve bakan olursa Medicare'de bir kesinti olup olmayacağını sordu.
Can you rule out any cuts to Medicare as health minister if you're elected?
Look, our government has been absolutely clear that we are not cutting Medicare. In fact, I think our track record in terms of the increased spending across all elements of our healthcare system stand for themselves.
Rustin bir kesinti olmayacağını söyleyerek muhalefeti suçladı. Koalisyon altında Medicare'in güvende olup olmayacağı soruları başbakana da yöneltildi. Başbakan, bulk billing oranının koalisyon altında daha da arttığını söyleyerek yanıt verdi.
Our opponents talk about Medicare, but under us Medicare has been guaranteed
and the Medicare bulk billing rate has gone from 82.2 to 88.8%.
İşçi Partisi hükümetin Medicare konusunda verdiği garantiye karşı şüpheli yaklaşıyor. İşçi Partisi lideri Anthony Albanese'ye göre seçimi eğer koalisyon kazanırsa Rasta'nın sağlık bakanı yapılması Medicare'in altının oyulacağının açık kanıtı.
People are already seeing escalating costs of healthcare. They're already seeing cuts to healthcare and cuts to Medicare and the appointment of Ann Ruston sends a very bad message.
Gündemin konusu sadece Medicare değildi. Sınırların korunması politikaları da gündemdeki yerini koruyor. İşçi Partisi lideri, sınırların korunması için yurt dışındaki gözetim evlerinin sürmesi, mültecilerin üçüncü ülkelere gönderilmesi politikalarını desteklediklerini, geçici koruma vizesi uygulamasını ise desteklemediklerini açıkladı.
Labor's policy is to support Operation Sovereign Borders. We support offshore processing. We support resettlement in third countries. We don't support temporary protection visas.
Başbakan Morrison, eski eğitim bakanı Alan Tudge'ın danışmanına taciz şikayeti konusunda devlet kasasından 500 bin dolar tazminat ödendiği soruları ile yine yüz yüze geldi. Başbakan, bu tür konularda gizlilik kurallarına saygı gösterilmesi gerektiğini kaydetti.
If there were any matter that was in the assessment by the Department of Finance that involved the conduct of any minister whatsoever in the granting of that payment, then that matter would have to be raised with me.
Liberal Parti içinde Sydney'deki Warringah adayının desteklenmesi konusunda sorunlar baş gösterdi. Liberal aday Katrina Davis, transfobik açıklamalar yapmış ve ardından özür dilemişti. Dışişleri Bakanı Marisa Payne, ABC'ye yaptığı açıklamada adayın özrüne işaret etti.
She has made that apology clear, but importantly in relation to the issue that she has been discussing, I think we need to look at fairness, at safety and inclusion in terms of women in sport.
Muhalefet lideri Anthony Albanese bugün kampanyasına Brisbane'da devam ediyor. Sel bölgelerini gezen Albanese, hükümetin yardımlar konusundaki yavaşlığını eleştirdi. Başbakanın 2019-2020 yangınları sırasında ortadan kaybolarak Hawaii'ye tatile gittiğini hatırlattı. Scott Morrison ise bugün Batı Avustralya'da. Bugün yayınlanan son kamuoyu yoklamasında İşçi Partisi'nin birinci tercih oylarının %38'den %34'e düştüğünü gösteriyor. Koalisyona destek ise %34'ten %35'e yükseldi. Tercih edilen başbakan olarak Morrison %38 ile %30'da kalan Anthony Albanese'nin 8 puan önünde gidiyor. İşçi Partili Senatör Kathy Gallagher, İşçi Partisi lideri Anthony Albanese'nin kampanyada başarılı olmadığı eleştirilerini reddetti.
Sayın dinleyiciler, şimdi kısa bir reklam arası var. Dönünce sizden gelen mesajları okuyacağım. Özellikle Avustralya siyaseti ve 21 Mayıs'taki federal seçimler hakkındaki mesajlarınızı, düşüncelerinizi ve beklentilerinizi tüm partilerden öğrenmek için sabırsızlanıyorum. Sayın dinleyiciler, saatlerimiz Avustralya doğu kıyılarında 14.33'ü gösteriyor. Yayınımıza devam etmeden önce bize Avustralya'nın dört bir yanında internet sayfamızdan, cep telefonlarındaki SBS radyo uygulamasından ve akıllı televizyonlarından dinleyenlere de merhaba diyoruz. Şimdi sizden gelen mesajlara dönmek istiyorum. Yeni Şehirli Rumuzlu dinleyicimizin mesajı şöyle: Avustralya'da sonucu belli bir komedi türü, bir seçim tiyatrosu oynanıyor. Oyunu gelip kullanabilirsin, postayla kullanabilirsin, şimdi de telefonla da kullanabilirsin mizahı dillendiriliyor. İngiltere ve Amerika'nın her isteğini yerine getiren Scott Morrison'dan başka kim kazanabilir ki? Demiş Yenişehirli Rumuzu dinleyicimiz. Üstelik 30 senedir gerçekleşen 48.5-51.5 oranla eğlenmeye devam edelim demiş bu dinleyicimiz. Fevzi Bey'in yorumda şöyle: sağlığımız için her 5 yılda bir araba lastiğini nasıl değiştiriyorsak siyasette de aynı uygulamayı tavsiye ederim diyor Fevzi Bey. Ali Değerumuzu dinleyicimizin mesajı Türkiye'deki siyaset hakkında: Kılıçdaroğlu vatandaş aç diyor, kendisi kebapları tepsiyle götürüyor, bari aç vatandaşlardan utan da gizliye, isteyen YouTube'dan izlesin kebap nasıl yenir öğrensin demiş bu dinleyicimiz. Necdet Çimenli Bey'in mesajı bize, SBS Türkçe'ye: bence sadece siz ve Nilgün Hanım güzel ikili değilsiniz. Seda ve Mert'le güzel dörtlüsünüz demiş. Başarılar diliyor Necdet Çimenli Bey. Sayın dinleyiciler, Doğu kıyılarını etkileyen doğa felaketler son bir ayda, birkaç ayda Doğu kıyılarını etkileyen doğa felaketler ve federal hükümetin buna yönelik tepkisi seçimleri kesinlikle etkileyecek. Bu bölüm yayına arkadaşımız Negün Kılıç hazırladı.
Ulusal Parti, Avustralya'nın bölgesel ve kırsal kesimlerinde yaşayan insanların çıkarlarını temsil etmekten gurur duyduğunu söyler ki 100 yılı aşkın bir süredir de bunu yapmakta. 1920'de kurulan parti bir dizi isim değişikliği geçirdi ve uzun yıllar kendisine Ulusal Parti adını verdi. Ancak daha sonra 2006'da yeniden markalaştı. Ulusal Parti, kırsal bölgelerin geleceğinin Avustralya'nın geleceği için kritik olduğuna inanan bir parti. Ulusalcılar, büyük şehirler dışında yaşayanlar, yani kırsal bölgelerdeki tüm Avustralyalılar için fırsat ve refah sağlamak için güçlü bir temel olmaya kendini adadığını ifade eder. Ulusal Parti, Liberal Parti ile birlikte koalisyon hükümetini oluşturuyor. İki taraf arasında rekabet eden öncelikler gerginlik yaratabilse de bu kalıcı bir ilişki oldu. Liberal Parti her zaman serbest piyasayı desteklerken Ulusal Parti geleneksel olarak Avustralya'nın bölgesel ve kırsal kesimlerindeki ekonomik çıkarları korumaya çalıştı. Sydney Üniversitesi Kamu Yönetimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümünde kıdemli bir öğretim görevlisi olan Dr. Peter Chen, diğer siyasi partilerin ortaya çıkmasına rağmen Ulusal Parti'nin kırsal bölgelerde sağlam bir desteğe sahip olmaya devam ettiğini söyledi.
So while the Nationals are a small party and a junior member of the coalition, they actually have very strong support.
Yani Ulusal Parti küçük bir parti ve koalisyonun küçük üyesi olsa da aslında kırsal bölgelerde çok güçlü bir desteğe sahip. Son yıllarda örneğin Shooters, Fishers ve Farmers Party, One Nation gibi partilerden bir dereceye kadar kesinlikle zorluklarla karşılaştılar. Ayrıca eyalet düzeyinde ulusalcı adaylara meydan okuyan bazı yeşiller de gördük diyen Dr. Peter Chen, ancak gerçekçi olarak Ulusal Parti'nin koalisyonun küçük partisi olarak önemli konumlarını sürdüreceklerini düşünüyorum ve kesinlikle Avustralya'nın kırsal ve uzak bölgelerinde nispeten güçlü bir desteği sürdürüyorlar gibi görünüyor diye konuştu. Avustralya'nın en eski ikinci siyasi partisi olan Ulusal Parti 22 Ocak 2020'de 100. yıl dönümünü kutladı. Büyük partiler gibi ulusalcılar da son yıllarda liderlik konularında paylarına düşeni gördüler. Mevcut lider Barnaby Joyce daha önce 2016-2018 yılları arasında görev yaptıktan sonra 21 Haziran 2021'de partililer tarafından yeniden lider olarak seçildi. Joyce, evliliğinin sona erdiği ve eski bir çalışanıyla ilişkisi olduğu ortaya çıktıktan sonra 2018'de istifa etmişti. Michael McCormack, Joyce tekrar liderlik rolünü üstlenmeden önce partiye liderlik etti. Politika uzmanı Dr. Ian Treganza, Macquarie Üniversitesi Sosyal Bilimler Okulu'nda doçent olarak görev yapmakta. Treganza, Joyce'un lider olarak çekiciliğinin ülke genelinde değiştiğini söylüyor.
Well, it's mixed, I think. There was a leadership change last year.
Sanırım durum biraz karışık. Yani geçen yıl elbette bir lider değişikliği oldu. Barnaby Joyce liderliğe geri döndü ve Joyce'un Avustralya'nın birçok bölgesinde kesinlikle bir çekiciliği var diyen Treganza,
Ama bence bu çekicilik eşit değil. Yani belki de Victoria'da daha az popüler. Örneğin Queensland ve New South Wales'ın bazı bölgelerinde olduğundan daha az popüler diye konuştu. 2019'daki son seçimden bu yana Avustralya'nın birçok bölgesel ve kırsal yeri sel, orman yangınları ve kuraklık gibi yaygın doğal afetlerden etkilendi. Dr. Tregenza bu çevre felaketlerinin geleneksel ulusal parti destekçilerinin oy verme tercihleri üzerinde bir etkisi olup olmayacağını görmenin ilginç olacağını söylüyor.
I think this is, has to do with the way in which political alliances are shifting in the bush. So you are getting many more farmers.
Bence bu politik ittifakların çalılıklardaki değişim şekliyle ilgili. Böylece çok daha fazla çiftçi ve çok daha fazla sayıda sadece bölgesel seçmen elde ediliyor. Açıkçası bu iklim sorunları hakkında giderek daha fazla endişe duyuluyor. Çiftçilik uygulamalarını ve çeşitli şeyleri değiştirerek bu konuda bir şeyler yapmak hedefleniyor diyen Dr. Tregenza ve bu nedenle tarım uygulamaları değiştiği için ulusalcıların artık sadece eskiden olduğu gibi çiftçilere güvenemeyecekleri kesin. Ve bu iklim sorunları kesinlikle birçok kırsal alanda yankı uyandırıyor diye konuştu.
Sayın dinleyiciler, şimdi SBS Türkçe programı ile ilgili birkaç haber vermek istiyorum. Programın başında belirttiğim gibi artık haftada 4 gün yaptığımız bu radyo programını artık canlı sunacağız. Salı dışında hafta içi her gün saat 2'de sunuyoruz bu programı ve canlı olacak bundan sonra eğer COVID pandemisi yüzünden yeni kurallar ya da yeni salgınlar ortaya çıkmazsa. Bu dönemde bazı sıkıntılar yaşadık teknik olarak. Örneğin sizden artık pek telefon alamıyoruz. TalkBack türü programlar yapmamızda bazı güçlükler oldu. Özellikle aynı stüdyoda birkaç kişinin beraber bulunmasını gerektiren bu tip talkback programları, sizden telefon aldığımız programları yapma fırsatımız kısıtlı oldu. Bir ara ben tek başıma yapıyordum stüdyoda. Sizden gelen telefonlara cevap veriyordum. Aynı zamanda yayına bağlıyordum. Ancak o zaman da bazı teknik güçlükler çıktı. Ondan sonra da yapmamaya başladık. Şimdi önümüzdeki dönemde bunları da tekrar geri getirmeye çalışacağım. En azından pazartesileri, belki çarşambaları, belki cumaları, hangi gün müsait olursa ya da mümkün olursa onları yapmaya çalışacağım. Yine talkback programları özellikle bu seçim döneminde bayağı ilgi çekici oluyor. Bu arada gelecek pazartesi 25 Nisan Anzak günü. Bu konuda da bir toplum duyurusu yapmak istiyorum. Muharip Gaziler Derneği Türk Şubesi her sene Melbourne merkezde Anzak gününde yürüyüş düzenliyor. Turkish Veterans Association of Victoria. Gelecek pazartesi de düzenlenecek 25 Nisan 2022 saat 10.30'da. Melbourne şehir merkezinde Russell Street ve Flinders Street köşesinde buluşulacak. Bu yürüyüşe katılmak isteyenler için bir anons yapıldı. 0421-894-495 numaralı hattı arayıp isimlerini bildirmeniz gerekiyor. Bu yürüyüşe katılmak istiyorsanız tekrar ediyorum. 0421 894-495 yürüyüşe erkekler takım elbise ve kravat, bayanlarsa koyu renkli takım elbise ya da resmi kıyafetle katılabilecek. Spor ayakkabısı veya kot pantolon yasak. Yürüyüşe yetişkinlerin katılması gerekiyor. Çocukların katılması da yasak. Yürüyüşe bayrak, flama, resim ve vesaire diğer eşyaların getirilmesi de yasak. Gereken flama ve bayraklar cemiyet tarafından, yani Muharip Gaziler Derneği Türk Şubesi tarafından temin edilecekmiş. Bu toplum duyurusunu da paylaşmak istiyorum sizde. Şimdi sizden gelen birkaç mesaj daha var. Onları okumak istiyorum. Kızıl Elma Rumuzlu dinleyicimiz ve Hüseyin Bey'in mesajı benzer. Türkiye'deki Millet Koalisyonu, Cumhur Koalisyonu'na karşı gelen, Cumhur İttifakı'na karşı toplanan muhalefet partilerini eleştiriyor ikisi de. Yedi benzemez koalisyon tek anlaştığı Tayyip karşıtlığı. Altı ayı geçmez koalisyon dağılır, Türkiye erken seçime gider. Türkiye'mizin bekası için Cumhur İttifakı'yla devam etmek lazım demiş Kızıl Elma Rumuzu dinleyicimiz. Hüseyin Bey de Türkiye'de seneye seçimler olacak. Hani diyorlar ki altı masa birbirlerine düşecekler. Şimdiden çatırdı başladı. Kılıçdaroğlu ve diğerleri kendilerine güveniyorlarsa teke tek Cumhurbaşkanı seçimine girsinler. Ayrıca İstanbul Belediyesi'ndeki PKK'lılar yakında İçişleri Bakanı açıklayacak. Bekleyin de görün demiş bu dinleyicimiz. Bu arada bize gönderdiğiniz mesajlara herhangi bir sansür uygulamıyor. Sadece nefret içeren mesajları özellikle okumuyoruz. Kadın karşıtı, ırkçı, bu tip mesajlar çok nadir gelse de geliyor arada. Çok nadir geliyor ama yani diğer programlarla karşılaştırılmayacak ölçüde nadir geliyor. Onları okumuyoruz kesinlikle ama onun dışında SBS kurallarına uygun tüm mesajları okumaya çalışıyorum.
SBS Türkçe'ylesiniz.
Sayın dinleyiciler, kaçırdığınız bölümleri dilediğiniz zaman web sitemiz sbs.com.au/turkish'ten veya telefonunuza indirebileceğiniz SBS Radyo uygulamasından dinleyebileceğinizi tekrar hatırlatalım. Sayın dinleyiciler, bugünlerde biraz unuttuk ama COVID-19 pandemisi hala devam ediyor. Ve son dönemde RAT testi ön planda, yani hızlı antijen testi ön planda ve onun da bazı sıkıntıları veya eksiklikleri COVID-19 pandemisiyle mücadelede bazı sıkıntılara yol açıyor. Bu bölümü yayın arkadaşımız Nilgün Kılıç hazırladı.
Hızlı antijen testlerinin yanlış kullanımının toplumdaki gerçek COVID-19 vakalarının eksik raporlanmasına neden olduğuna dair endişeler var. Ki bu da resmi COVID-19 istatistiklerinin vakaların tamamını vermeyebileceği anlamına geliyor. Hızlı antijen testleri son 5 ayda Avustralya eczanelerinde en çok satılan ürünler arasında yer aldı. Yaygın olarak RAT olarak bilinen bu testleri yaptırmak bazı insanların dişlerini fırçalamak kadar günlük rutinlerinin bir parçası haline geldi. Bir kişide COVID-19 belirtileri olmasa bile birçok iş yeri ve okul için bir tane RAT testi almak zorunlu hale geldi. Ancak bazı uzmanlar bu testlerin yanlış bir güvenlik duygusu yarattığını söylüyor. Canberra'daki Ulusal Üniversitesi'nde enfeksiyon hastalıkları hekimi olan Profesör Peter Collignon, RAT testinin güvenilmez olması nedeniyle COVID-19'la mücadelede en önemli silahın hala aşı olduğunu söylüyor.
We've got an over-reliance and we sort of overestimate their accuracy. If you don't have any symptoms,
aşırı güvenimiz var ve bunların doğruluğunu abartıyoruz. Herhangi bir semptom olmadan yapıldıysa bu testler muhtemelen vakaların yalnızca %50'sini kapsıyor diyen Profesör Collignon, gerçek şu ki aşı olduysanız mevcut virüs türlerine, önceki virüs türlerine ve muhtemelen gelecek yeni virüs varyantlarına karşı iyi korunuyorsunuz diye konuştu. Uzmanlar RAT testindeki negatif bir sonucun bir kişinin virüse sahip olmadığı veya virüsü başkalarına geçiremeyeceği anlamına gelmediği konusunda uyarıyor. COVID-19'un omikron varyantını tespit etmede testlerin etkinliğine yönelik araştırmalar pozitif bir test sonucu almanın 3 gün sürebileceğini gösteriyor. Testi yaptırmak için en iyi zaman semptomlar, yani belirtiler ortaya çıktıktan sonrasıdır. Ancak Queensland Üniversitesi'nden doçent Paul Griffin, ülke çapında birçok okul ve iş yerinde uygulanan asemptomatik testlerin hala bir sorun olduğunu söylüyor.
We know their sensitivity is below that of PCR, so they can miss people.
Bu testlerin hassasiyetlerinin PCR'dan düşük olduğunu biliyoruz. Bu yüzden bulaşıcı olsalar bile pozitif sonuçları ıskalayabilirler diyen doçent Paul Griffin, özellikle semptomları olmayanlar için RAT testlerinin en azından mükemmel olmasa da bazı ek vakaları bulmanın yararlı bir yolu olduğunu ifade ediyor. Avustralya Patoloji Teknolojisi Kurumu'ndan Dean Whiting, testlerin doğruluğunu etkileyen en büyük sorunun insan hatası olduğunu ve insanların pamuklu çubuğu burnuna soktuğunda yeterince titiz davranmadığını söylüyor.
It should be slightly uncomfortable. It should make your eyes...
Yaptığınız test biraz rahatsız edici olmalı. Gözlerinizi biraz sulandırmalı diyen Whiting ve o aşamaya geldiğinizde burunda doğru yüzeylere ulaştığınızdan emin olabilirsiniz diye konuştu. Dean Whiting bu tür testlerin düzinelerce bulaşıcı hastalık için mevcut olduğunu da sözlerine ekledi. Sağlık uzmanları grip mevsimi yaklaştıkça gribin yayılmasını tespit etmek ve izlemek için benzer kitlere ihtiyaç duyulduğundan odak noktasının şimdi gribe çevrilmesi gerektiğini söylüyor. Son rakamlara göre Avustralya genelinde 54 binden fazla yeni COVID-19 vakası kaydedildi.
Sayın dinleyiciler, son bir dinleyicimizin mesajını okumak istiyorum. Daha doğrusu yanlış anlamadıysam bizim SBS Türkçe'nin ses düzeyini eleştiriyor. Yani programdan, bölümden bölüme fark eden bir ses düzeyi seviyesi oluyor bazen. Özellikle evden hazırlayınca programı bu konuda kontrol edemiyoruz bazı ses seviyelerini. O yüzden özür dileriz. Büyük bir ihtimalle stüdyoya geçince, canlı olarak yayınlayınca programları bu sıkıntıyı aşacağız. Ama lütfen eğer ses konusunda bir sıkıntı varsa, bazen teknik bazen de kişisel hatalardan dolayı bu ses düzeyinde farklılıklar olabiliyor ve dinleyici olarak son derece rahatsız ettiğinin de farkındayız. Lütfen bu konuda bizi uyarmaktan çekinmeyin. En ufak bir şeyde kalitede sıkıntı varsa lütfen bize mesaj gönderin. Bu dinleyicimizin mesajını da ciddiye alıyoruz. Teşekkür ederiz. Şimdi en son spor haberlerini derlediğimiz bölümü dinliyorsunuz. Türkiye Süper Ligi'nde geçen hafta sonu oynanan maçlara beraberlikler damgasını vurdu. Lider Trabzonspor evinde Fatih Karagümrük'le 1-1 berabere kalarak son haftalardaki puan kayıplarına yenisini ekledi. Diğer maçlar ve sonuçlar ise şöyle. Kayseri 1, Rize 1. Hatay 1, Sivas 1. Alanya 1, Antalya Spor 3. Altay 1, Başakşehir 1. Fenerbahçe 2, Göztepe 0. Konya 4, Gaziantep 1, Kasımpaşa 4, Adana Demirspor 0 ve Giresun 0, Beşiktaş 0. Yarın Avustralya Doğu Kıyıları saatiyle sabah 3'te Galatasaray Yeni Malatya ile karşılaşıyor. Bu maç öncesi Trabzonspor 73 puanla lider, Fenerbahçe 62 puanla ikinci ve Konya Spor 61 puanla üçüncü sırada. Beşiktaş 7. ve Galatasaray 14. sırada. Avustralya A Ligi'nde hafta sonunda oynanan maçlar ve sonuçlar ise şöyle. MacArthur 2, Brisbane 1. Western United 6, Perth Glory 0. Newcastle Jets 1, Melbourne Victory 2. Ve Wellington Phoenix 0, Central Coast 4. Sıralamada Melbourne City'nin liderliği devam ediyor. Western United 2. ve Melbourne Victory 3. sırada. Victoria Premier Ligi'ndeki temsilcimiz Hume City yani Anadoluspor evinde Heidelberg United'a 3-1 yenildi. Victoria Eyalet Kuzeybatı 1. Ligi'ndeki Hilalspor yani Wirralstea United deplasmanda Koryo ile karşılaştı. Maçı baştan sona üstün götüren Hilalspor rakibini 6-0 yendi.
Eyalet Kuzeybatı 2. Ligindeki Albion Türk Gücü de deplasmanda Geelong Rangers'ı 2-0 yenerken aynı ligdeki Charlesport ise yani Hume United evinde ağırladığı Upfield'la 1-1 berabere kaldı. Diğer futbol gelişmelerinde İngiltere Federasyon Kupası yani FA Cup'ta Chelsea Crystal Palace'ı 2-0 yenerek finalde Liverpool'un rakibi oldu. Almanya Futbol Ligi Bundesliga'da Bayern Münih deplasmanda Bielefeld'i 3-0 yendi ve puanını 72'ye çıkardı. Bayern Münih'in en yakın rakibi Borussia Dortmund'la arasında 9 puan fark var ve Bayern 10. kez şampiyon olma yolunda oldukça avantajlı. Türkiye'de kadınlar voleybolunda Ankara'da düzenlenen dörtlü finalin şampiyonluk maçında Vakıfbank Fenerbahçe Opet'le karşılaştı. Şampiyonu belirleyen ve oldukça heyecanlı geçen karar setini 17-15 kazanan Vakıfbank maçı 3-2 alarak kupanın sahibi oldu.
Sayın dinleyiciler, programın sonuna yaklaşıyoruz. Yarın salı yayınımız yok ancak en son gelişmelere ve yarınki haber bültenimize sbs.com.au/turkish web sitemizden, SBS radyo uygulamasından ve SBS Turkish Facebook hesabımızdan ulaşabilirsiniz. Çarşamba günü saat 14'te canlı olarak sunacağımız yayınımızda tekrar görüşmek ümidiyle SBS Türkçe olarak hepinize sağlık ve mutluluk dolu güzel günler dileriz.
Bu ve benzeri bölümleri Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ve diğer benzer kaynaklardan dinleyebilirsiniz.